Yıl Su ekranlarından herkese merhabalar. Değerli tenis severler, tenis raporuyla karşınızdayız. Yeni hafta yeni bir bölüm. Tabii sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık sona erdi ama devam ediyor bir ufaklı turnuvalar. Gelişmeler de var. Halep'in doping cezası da belli oldu. Bu hafta bunları konuşacağız. Niko Yeni Bayrak'ta. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk.
3 haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz seninle.
Evet, biz bir ayrıldık Onurcuğum.
Amerika Açığı, bir sen Koray'la konuştun, bir ben Koray'la konuştum. Şimdi tekrar beraberiz ama senin Amerika Açık yorumlarını tabii ki alacağım, merak ediyorum. Biz konuştuk ama seyircilerimiz de dinlesin. Öncesinde milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'in evet. Başarısını konuşalım, onunla başlayalım. Ljubljana'da 125 kaldık bir turnuva. Yani 125K ne demek, önce onu açıklayalım. İşte Grand Slam'ler, 1000'lik Masters turnuvaları, 500'lük, 250'lik turnuvalar var. 125K'da bir nevi kadınların artık Challenger turnuvası gibi bir şey oldu. Yani ana turun bir altı gibi gözüküyor ama WTA kupası olarak sayılıyor. Slovenya'da, Ljubljana'da düzenlenen turnuvada final oynadı. Yarı finalde çok önemli bir galibiyet aldı Jidansek'e karşı. Sonrasında Basos Ribeiro'ya mağlup oldu. Kötü bir giriş yaptı maç 6-0'da ama sonrasında ikinci sette kendini toparladı. Biraz daha nefesi yetse belki karar setine taşıyacaktı maçı ama bu finalde Çağla'nın 2016'daki İstanbul Cup şampiyonundan sonra bir Türk tenisçisinin çıktığı en büyük final 125K'da iyi bir derece olduğumuz için en azından bir üzerimizdeki ölü toprağını attık evet. diyebiliriz.
Yani burada da bu tarz başarıları konuşmayı özledik açıkçası. Ama adım adım geliyordu. Hakikaten Zeynep'in kısa zamanda hızlı bir yükselişi. Adım adım işte 500, 300, 200 derken 150'nin içinde artık ki 146 numarada bugün itibariyle eğer turnuvayı kazansaydı 125 olacaktı. Tabii en yakın Grand Slam biraz uzakta. Belki şu Amerika Açık'tan önce gelseydi bir tık daha ana tablo şansımız olabilirdi ki. Orada da elemelerde kaybettiğim inen gitti, turlar atladı. Çok da iyi bir Amerika Açık geçirdi açıkçası. Ki orada da onu en çok zorlayan isimlerden biri olmuştu. Hakikaten burada da çok üst düzey bir turnuva. Jidansek daha çok yakın 2021'de Roland Garros yarı finalisti bir isim.
Onu dünya 22 numarası.
Hiç zorlanmadan 2 sette mağlup etti. Ya Zeynep'in en benim sevdiğim özelliklerinden biri ilk seti 6-0 kaybettikten sonra hiç çok etkilenmiş gözükmemesiydi açıkçası. İkinci sette de bazı fırsatlar geldi. O fırsatları da kullanabilseydi belki farklı bir şey izleyebilirdik hakikaten. Çünkü rakibi de bozar. Ya 6-0 yendim hala inatla oynuyor ve buradan seti almayı başardı. Çünkü yani tenisin puanlama sistemi böyle sürprizlere izin veriyor. O açıdan da tenisi ilginç kılıyor belki de. Hakikaten çok çok büyük bir başarı. Burada işte yavaş yavaş çeyrek finaller, yarı finaller gelmeye başladığında da daha yeni yolun başında olduğunu ve daha da iyisinin geleceğini bize vaat ettiğini söylemiştik. İlk defa kariyerinde çim kortta maça çıktı. Orada da çim döneminde iyi maçlar oynamıştı Andreescu'ya karşı yanılmıyorsam. Mert Hoca da bahsediyor ne kadar onun hızlı öğrendiğinden, her şeyi çabuk bir sünger gibi çektiğinden ve bunları uygulama konusunda çok bir sıkıntısı olmadığından bahsediyor. Hakikaten çok belki daha uzun vadede atması gereken adımları kısa vadede attı. Ama bunu da herkes yapamıyor. Dediğim gibi bence ilk yüze doğru çok net bir şekilde göz kırpıyor.
Bizim Türk tenisinde tabii ki yurt içinde birçok turnuva oynanıyor. Özellikle Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da uluslararası turnuvalar bunlar. Ama bizim tenisçilerimiz pek ilerleyemiyorlar o turnuvalarda. Türk tenisinin eksikliği de genelde zaten bu tarz seviyelerde ileri turlar deneyimsizliği diyebiliriz. Şimdi Zeynep daha 21 yaşında. Ve çok da değerli bir koçla çalışıyor şu anda Mert Hoca. Zeynep'ten önce çalıştırdığı bütün tenisçilere de dokunmuş, onları yükseltmiş bir isim. Zeynep'te de aynı şekilde bir yükselişi görüyoruz. Ağustos ayında Polonya'da yarı final oynamıştı yine 125 kaldık bir turnuvada. Bari'de 2 hafta önce çeyrek final oynadı ve şimdi final geldi. Şampiyonluk çok yakın gözüküyor. Bu evet. hafta Parma'da biraz zor bir kura çekti, onu söyleyebiliriz. İkinci turda çünkü Jacqueline Christian Errani galibiyle oynayacak ilk turu geçerse. Biraz sıkıntılı bir kura ama de geçebiliriz Zeynep. Çünkü şu an kendine güveni tam bir seri yakalamış şekilde geliyor. Ondan sonrasını bakacağız gelecek sene. Belki de bu ara bu sene yaptıklarını sindirmesi için daha iyi oldu. Belki bunu 2 ay oynasaydı şey olacaktı. Hani bir kötü bir mağlubiyette belki morali bozulacaktı. Bundan sonra gelecek sene için aslında bu sene yaptıklarını düşünüp kafasına daha bir oturtup neyi doğru neyi yanlış yaptığını daha iyi çalışıp Mert Hoca'yla belki gelecek sezona bomba gibi başlayacak.
Yani Zeynep'in yetenekli olduğu zaten ilk bakışta hemen anlıyorsunuz hakikaten. Özgüven çok önemli ve mesela Eubanks'i hatırla. Yani burada birkaç iyi Amerika'da turnuva getirdi ve artık Grand Slam'lerde Amerikalıların umutlandığı evet. oyunculardan biri olmayı başardı. Yani bu çok kısa bir süreç içinde gerçekleşti bu. Çok böyle çok oyuncu var. Hakikaten 2-3 iyi maç kazandıktan sonra o basamakları çok hızlı atlayan. Jabber'ü bile ben buna dahil ediyorum yani. Jabber hep çeyrek finalleri final görüyordu. İlk turnuvasını kazandığında biz programı yapıyorduk. Geçen senenin başarıydı.
Daha eski 2 sene öncesinde.
2 sene öncenin başı. Montpellier'de yanılmıyorsam. Ve sonra ne noktaya geldiğini hatırla. Tabii belki bu hiçbir örnek ama anlatmak istediğim hani bir tane iyi kazanılacak iyi maç hakikaten böyle 10 maça bedel olabiliyor. Onun size verdiği özgüven, tecrübe sizin oyuna bakışınızı da değiştirebiliyor. Mesela Jidancek o kırılma maçlarından biriydi bence. Mine'ni yenebilseydi yine Amerika açık elemesinde o da bu maçlardan biri olacaktı ama ya bu dediğin rakipler yani Errani'yi bugün yenemez de diyemiyorum ben açıkçası.
Deneyim açısından söyleyeyim yani. Aynen çok deneyim yetenekçi ama.
Parma'da da ben bunun devamı gelirse de çok şaşırmam açıkçası.
Umarız öyle olur. Umarız öyle olur. Şimdi Jidancek galibiyeti 6-2-6-3 bu arada. Yani ne zorlanma emaresi yok. Galiba. Evet zorlanma emaresi yok. Final maçında da ilk seti 6-0 kaybetti dedik. İlk 11 oyunun sadece birini kazanmıştı. İkinci sette de 4-1 geriye düştü. Bundan sonra çözülmesini beklersiniz. Ama Zeynep tam tersine üst üste 4 oyun kazandı. 2 kere servis kırdı. 5-4'ü buldu. Sonra bir daha servis kırdırdı. Rakibi maçın servis atarken maç puanları çevirip tie-break'e götürdü. Yani burada bile son puana kadar maçın içinde kalabileceğini bu şartlar altında bile 21 yaşında gösterdi Zeynep. Bundan sonrası için de aslında Türk tenisi adına çok umut verici bir seneyi geride bıraktı diyebiliriz Zeynep için. Bir maç sonrasına gidelim. Maç sonrasında da çok içten açıklamaları vardı kupa seremonisinde. Rakibini tebrik etti. Kendisiyle birlikte olanları teşekkür etti onlara. Bir izleyelim bakalım.
I'm really happy for you. You played an amazing match. I didn't know what to do in the first set. I'm really happy for you. I hope you win a lot more. And thank you everyone for coming today. And I would like to thank to my coach and my team. You guys are amazing this week. Thank you so much. I can't do this without you guys. Thank you so much for everything. They help me with everything when I'm here, when I'm home. So I'm so lucky to have them by my side. And thank all the Turkish people who came to watch me today. Thank you so much. I would like to thank the sponsors for making this tournament. And I would like to thank especially to Mariana. You were amazing this week. We really struggled with the court, and you are the best. You made everything so much easier for us. I'm so lucky, and I think Marina is in the same. We think same. We're so lucky to have you here. Thank you so much for everything, and to you, to all of you, thank you so much, Balkids, Line Empires, and our Empire. I watch you in the Grand Slam so many times, so I'm so lucky to share the court with you. Thank you.
Bu video için Mert Hoca'ya, Mert Ertuğrul'a da teşekkür edelim. Kızı Erin çekmiş seremoni sırasında. O da bizim paylaşmamıza izin verdi.
Hoca da süper koç olma yolunda ilerliyor. Tabii, İpek de çok hızlı gelişti. Ayla'yla da çalışmıştı. Hı-hı. Şimdi Zeynep'le de.
Çağlar da çalışıyor. Çağlar'la ona da çalışıyor. Yardımcı oluyor. Yani
Çağlar da çok zor bir süreçten bence iyi döndü. Hoca'yı da en kısa sürede burada ağırlayacağız. Bir konuştuk. Programlar biliyorsun çok seyahat oluyor. Uydurmak biraz zor olabiliyor ama... Hocadan yeni hocalar yetiştirmesini ben talep edeceğim. Evet. Yani kritik nokta bu. Görüyorsun yani bir antrenörün ne kadar fark ettiğini bence çok kanlı canlı örneği.
Her zaman konuşuyoruz. Hoca Türk tenisinin en büyük eksikliği.
Aynen öyle. Hani çok dünya standartında bir antrenör. Dünya tenisini de çok yakından takip ediyor. Yılın büyük bir dönemi zaten. Amerika'da vesaire. Son bütün trendleri diyeyim. Çok hakim. Update halinde tutabiliyor kendini sürekli ki. Bu da hemen... Çalıştığı oyuncuları da yansıyor net bir şekilde. Onlara da tekrar selam gönderelim. Hakikaten böyle konuşmada, seremonide oyuncumuzu görmek keyifli, iyi hissettirdi. Daha iyi bir kamera açısından, daha büyük bir turnuvada şampiyonluk konuşması yaparken de göreceğiz bence. Çok uzak olmayan bir gelecekte.
Umarız hayal değil zaten. Bu yani Zeynep'in evet, performansını devam ettirmesi koşuluyla hayal değil, olabilir bir
sponsorları da artık durum. Göreve davet edelim. Yani bu çok önemli bir başarı. Hakikaten Djokovic'in geçenlerde bir şeyine denk geldim hani.
400 kişi 400 ekmek kişi, yiyor diyor.
Aynen. Yani kadın erkek. Bakınca bu takım sporlarına bu çok saçma bir rakam. Kadın erkek çiftler tekler yani. Evet. Yani 200 dışındaki oyuncuların karşılaştığı zorluklara değiniyor. O yüzden de o ilk yüze girip işte birkaç maç kazanıp şansı yaver gelenden hızlı sıçramaları veriyor. O yüzden hemen profesyonel bir ekiple çalışmaya başlıyor. Daha iyi bir antrenör, daha iyi bir ekip. Tenis de bir ekip çalışması aslında. O yüzden de hani bunda bir farkındalık yaratsın diye umalım Zeynep konusunda da.
Peki Zeynep'i böylece konuşmuş olduk. Onun da başarılarının devamını diliyoruz. Hem kendisi için hem de bizim adımıza önemli bir sporcu kendisi, Türk tenisi adına diyelim. Amerika Açık'a dönelim istersen. Sen çünkü finalleri yorumlayamamıştın. Amerika Açık'ta Djokovic'e Coco Gauff şampiyonu oldu. Djokovic 24. şampiyonluğunu kazandı. Coco Gauff da henüz 2004 doğumlu olmasına rağmen ilk şampiyonluğunu elde etti. Yorumlarını alayım.
Teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğin için. Yani Gauff hakikaten çok, nasıl diyeyim, farklı bir tat bıraktı ağızlarda. İlk setten sonra o çukurdan çıkmak kolay değil açıkçası. Sabalenka öyle bir girdi ki maça. Kendi seyircisi önünde işte hafta boyunca Michelle Obama ile Obamalarla fotoğrafları artık basına düşen diyeyim. Oranın yeni umutlarından biri olan bir oyuncu. Beklentileri de yükseltti. Washington, işte Cincinnati şampiyonluklar geldi. Doğal olarak beklentiler yükseldi. Sabalenka'da çok sert bir giriş yaptı hakikaten maça. Ama bunu hakikaten yani sadece savunma yaptı, karşıya attı gibi bir şey de indirgememek lazım. Çok olağanüstü bir savunma yaptı hakikaten. Sabalenka'nın ayarlarını çok acayip bir şekilde bozdu. Ve maç sonu konuşması muazzamdı. Biraz fazla bilenmişti belki ama. Evet. Tabii şimdi 15 yaşında siz Venus Williams'ı Wimbledon'da yeniyorsanız, 4. tur görüyorsanız beklentiler de haliyle yüksek oluyor. Hı-hı. Yani insanların ben aportta ya dur Gauff başarısız olsun da biz eleştirelim diye yaklaştığını düşünmüyorum. Ya. Evet bir Roland Garros finali gördü ama o istikametli yükselişini başlangıcı gibi sürdüremediği aşikardı. Çok daha erken bir Grand Slam şampiyonluğu bekliyorlardı ondan. Hakikaten savunma tenisinin çok inceliklerini gösterdi. İyi servis attı. Sabalenka'yı çok ritimden çıkardı ki Sabalenka'nın genelde zaten hani bir B plan demeyeyim başka bir oyun bilmiyor olmasının bir sonucu olarak bunu çok çok iyi kullandı. Seyirciyi de çok iyi lehine çevirdi. Orada kortu da iyi ısıttı. Sabalenka da bence biraz ilk seti o kadar rahat kazanması sanki onu da biraz hani şeye düşürdü. Bir ritmini bozdu bence. Çünkü hiçbir şekilde ya ikinci setin de hemen başında da bir kırma 0-30'dan çevirdiği bir oyun var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sabalenka ikinci sete de iyi girmişti bu arada. Orada karşılıklı servis kırmalar oldu sonra. Yine herhalde bir tiebreak görürüz dedim en kötü. Ama hakikaten oradan sonra çok acayip bir şekilde yükseltti. Bu sefer Sabalenka hiç ayak uyduramadı. Dediğim gibi yani Gauff çok olgun bir oyuncu. 15-16 yaşında da böyleydi. Yani Venus'un yendiği o ilk maçtaki sevincine falan bakın.
Yani sporcu bir aileden geliyor.
Evet,
o mental yapıyı vermişler direkt.
Aynen öyle. Bu konuda çocuklarını olumlu etkileyen bir ikili gibi duruyor. Brad Gilbert eklemesi geldi üstüne. Yani diğeri neydi unutuyorum.
Pereriba.
Brad Gilbert biraz daha biliyorsun işin markayı, reklamı... Seven bir figür. Yani hangisinin katkısı daha çok burada ama sonuçta adam çalışmaya başladı ve arka arkaya kupalar geldi. Yani buna da bir tesadüf diyemeyeceğiz herhalde. Zorluyor beni bazen diyor Coco Gauff. İlginç bir iletişimimiz var diyor. Böyle yani muhteşem de demedi. İlginç bir iletişimimiz var diyor. İlginç bir insan kendisi dedi. Ama işe yaramış gözüküyor şimdi. Amerika Açık böyle yeni şampiyonlara, sürpriz şampiyonlara alışık bir turnuva zaten. Ama Coco Gauff da çok çok büyük bir sürpriz değildi tabii ki. Yani özellikle Amerika serisindeki yükselişinden sonra o sinyalleri veriyordu. Ama bu şekilde yani 6-3 6-3 kazanabilirdi. Evet Sabalenka çok kötü servis atabilirdi. Onur Ay'dan çıkarabilirdi en baştan. 6-2 kaybettiği setten sonra ayakta kalması, oradan bir geri dönüş sergilemesi çok etkileyiciydi. Şeyi soracağım sana Sabalenka'nın servis edilen görüntüsü. Herhalde bence breaking point miydi o belgesel? Onun için bence çekilen bir şey o. Biri servis etti ama.
Ama şöyle.
Eurosport'ta gördüm ben.
O zaten yani olan bir kameradır. Yani o soyunma odasında olan bir kamera. Gören, daha geniş açıdan görenler diyor ki köşede o zaten ekibin kamerası ve mikrofonu vardı diyorlar. Yani ya bu iş biraz böyle. Yani Sabalenka'da orada belki de malzeme çıksın diye kırdı raketi. Bilemiyorsun. Yani bilemiyorsun.
Yok ya bir Grand Slam kaybetmiş ya aklıma gelmez benim ya.
Arkamda kameralar var yani doğal ben doğal davranamazdım açıkçası orada. Yani içimden geldiği gibi arkamda kamera olduğu için doğal davranamayabilirdim.
Yani bazen oturup ağlıyorlar filan sadece. Geçen sene çok gördük. Yani ben ikinci serisini izlemedim bu arada. İkinci chapter'larını.
Ben de izlemedim. Çünkü bir ekstra bir şey katmıyor.
Aynen, bize bir şey anlatmıyordu açıkçası. Ama ilginçti her şeye rağmen.
Mesela Osaka'nın ben işte şeyde biliyoruz. İnsanlar içinde olmayı sevmemesi, biraz gerilmesi. Ama ortada kamera varken aile yemeğinde ne kadar doğal oluyor acaba Osaka? Yani bu tip şeyler. Sabalenka'da da bu tip şey olmuş olabilir ama dediğin gibi de belki de kendi yaşadığını oraya aktardı direkt.
Bu soru ona soruldu mu, ne hissetti onu da bilmiyorum. Yani böyle bir görüntü, ne diyorsunuz diye. Bir turnuvaya da katılmadı.
Yok, katılmadan sonra. Sorulmadı. Bu turnuvadan da çekildi. Şu an Guadalajara'dan çekildi. Aynen. Diyebiliyorum.
Guadalajara'da da acayip bir ana tablo var yani. Elemeleri bile çok çetrefilliydi.
Çetrefilliydi
yani.
Ama çok çok tenisi çekildi oradan. Bayağı tenisi. Yani. Świątek çekildi, Pegula çekildi. Bayağı insan, Rybakina yok. Hani ilk ondan bayağı tenisçi yok. Djokovic hakkında ne diyorsun?
Djokovic hakkında yani söylenecek yeni bir şey var mı? Çok emin değilim. Yani çok acayip bir maçtı bu arada. Hakikaten ikinci set kritikti. Djokovic'i bazen ara ara Alcaraz maçında da artık ara ara yorulmuş görüyoruz. Hı-hı. Evet. Çok normal yani. Ama hala ya bu yaşını hissettirmeyen bir genel kondisyonu ve duruşu var bence kortta. Yani o yüzdendir ki Djokovic 36 yaşında oldu değil mi? Yani Federer, Nadal 35-36'da yaptığı şeyler, yaş vurgusu çok yapılırdı mesela.
Evet.
Yani ben Djokovic'te çok az yapıldığını görüyorum ya şu yaşta.
Çünkü Federer ve Nadal öğretti bunu. Yani
öğretti.
İnsanlara.
Acaba onlar önden yaptı ve normalleştirdi diye mi?
Onu diyorum
yani. Oluyor bilmiyorum ama yani ilk sette maça girişi çok şeydi. Bu arada Grand Slam finali seyircisi tabii ki hani eleştirmeyeyim de yani Medvedev'in de kariyerin başından beri servisi oralardan karşılar. Niye bu kadar? bu
çok şaşırttı insanları.
Tenis çok milimetrik bir oyundur. Şimdi bir kas hafızasının çok önemli olduğu bir oyundur. Yani hani o yüzden raket değiştirme falan bile çok sıcak bakmaz oyuncular açıkçası. Değiştirmez adam duruşunu yani. Bir santim öne atsa kendini bütün balansı ayarı değişecek. Djokovic'e de ilk defa oynamıyor bu adam.
Maç içerisinde yapıyor bunu. Yani tamam, eğer ilk set kötü geçtiyse yapıyor, öne geliyor vesaire. İkinci sette farklı oynayabiliyor aslında ama Djokovic'e karşı böyle olamazsa zaten o gün kaybedecekti.
Evet yani bunu baştan kabul edip değiştirmek zaten o zihinsel savaşta kaybettiğin anlamına geliyor. Yine de ikinci sette bazı şanslar geldi. Evet. Oradan rüzgarı kendine çevirebilirdi. Sonra zaten ikinci set o şekilde kaybolunca üçüncü setinde ne olacağı aşağı yukarı çok belliydi açıkçası.
İkinci set alan maçı alacaktı zaten.
Aynen, ikinci set alan bence de maçı. En azından bir 5 set gördük. Aynen. Bilmiyorum ne olur ama 5 set görürdük bence. O noktada Djokovic'in bacakları buna nasıl cevap verdi ondan emin değilim. Aynen. Yani Djokovic bu en azından kort içindeki başarı, GOAT işte en büyük, en iyi bunları bence kapattalı olmuştu bayağı. Ben 19'dayken söylüyordum bunu. Yani hala üstüne koyarak devam ediyor artık. Bunu yani herkesin nasıl diyeyim, kaba bir tabirle kafasına vura vura bunu kanıtlıyor her seferinde. Evet. Cidden inanılmaz bir makine olduğunu gösterdi yine. Bundan sonrası artık tamamen Grand Slam odaklı bir hayat. İşte Şangay'dan çekildi ki çok sever Uzak Doğu'yu. Hı
hı. Onu konuşacağız.
Başarılı olduğu bir turnuvadır genelde orası.
Önce karşılamayı izleyelim istersen.
İzleyelim.
Sırbistan'dan. Ondan sonra Şangay'a konuşalım.
İlginçti bu kadar.
Sırbistan basketbol milli takımı da Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. Guduric orada gözüküyor şu an sağda.
Çok moralim bozuldu.
Sağ tarafta
Sırbistan
şu an.
Sırbistan ikinci biraz kutluyor abi. Yapmayın.
Üzgün. Ya. Denk gelmiş herhalde. Djokovic'in şampiyonluğunu beraber kutlayalım demişler. Böyle gözyaşlarını tutamıyor Djokovic de bu karşılama sonrası. Tabii çok duygusal bir insan aslında. Ve çok zorlu zamanlardan geçince bu duygusallığı daha da artıyor. Evet. İşte Guduric orada, arkadan Bogdanovic gözüküyor. Hani teselli etmeye çalışıyorlar bir onu.
Ya tabii şimdi genel dünya kamuoyu Djokovic sadece iyi oyunuyla yani ya iyi oyuncu ama şöyle işte biliyorsun malum işte pandemi döneminde aşı evet. Şu bu. Bir imajı oluştu. Ama ile kabul ediyor. Sırbistan tabii ki her şeyiyle bağrına basıyor kendi evladını diyelim. Geçen Amerika Açık Medvedev finalinde de böyle bir kopma yaşamıştı. Hatırlıyorsun. Vallahi bu daha fazla güç verir herhalde Novak Djokovic'e. bilmiyorum yani hani ya 72 Grand Slam'e katılıp 36'sında final oynamak falan çok absürt.
Üçte birinde
şey
kazanmak.
24'ünde kazanmak hakikaten. Yani hani aşı şu bu vallahi 27-28 olurmuş çok rahat. Yani bir, tabii, bir Wimbledon.
Hakeme top atması.
26. Ya Amerika için bilemiyorum da bir Wimbledon bir şeyi olurmuş. Bir Wimbledon bir Avustralya için daha olurmuş yani.
Güç veriyor, güç verir dedin ama pek güç verilmiş gibi gözükmüyor. Şangay'a dönelim şimdi. tabii ki Djokovic artık takvimini ayarlayacak. Serena Williams'ın 28 yaşında, 30 yaşında yaptığını Djokovic 36 yaşında yapmaya başladı. Artık turnuva seçiyor. Çünkü dünya bir numarası rekorunu 391. haftaya girdi artık. İyice açtı aradaki farkı. Kırılmayacak bir yere doğru götürüyor. Artık tek amacı Grand Slam rekorunu da oraya doğru
Nadal
götürmek olduğu için.
Nadal Federer'den kutlama geldi mi?
Hayır.
Gelmedi mi?
Hayır.
Baba yapmayın ya.
Gelmedi. Ama işte Federer Goff'u kutladı kendi ajansında olduğu için muhtemelen.
Tabii. Şey oradaydı zaten. Tony Gatsi falan oradaydı.
Neyse bunlara artık bakmıyoruz. Görmemişlerdir belki haberleri yoktur. Şangay'a katılmayacak Djokovic. Artık turnuva seçtiğini söylemiştik.
Tenisi bıraktıktan sonra ben ya hiç ilgilenmezdim bundan.
Masters turnuvaları, sezonun 8. Masters turnuvası Shanghai Masters ve Djokovic o turnuvada yer almayacak.
Yani şaşırttı beni açıkçası. O zaman da vardı. Sevdiği de bir atmosfer. Hı-hı. Yani demek ki hakikaten iyice Grand Slam odaklı yaşayacak. Bir Paris oynar, hı-hı, bir sezon sonu oynar. Tamam işte, yeter yani.
Şimdi bu sene...
1 ve 2 de çok fark ediyor. 3'e de düşeceğini ben düşünmüyorum. Hani Alcaraz dışında da öyle sıralamada onu... Bir ve iki çok fark etmiyor Djokovic için de artık. Yani bir tabii,
tabii
ki.
Fark etmiyor.
Ama 390 olmuş. 400'e tamamlar işte bu sene sonu zaten. Oradan da bakarız.
Bu sene 7 Masters oynandı. 3'üne katıldı sadece. Indian Wells, Miami, Madrid ve Kanada'da yer almadı. Zaten Cincinnati'yi kazandı. Sonrasında Amerika açığı kazandı. Davis Cup'ta gitti bir maç kazandı,
evet,
yine. Önemli
yendi
bir maç. İspanya'yı eleyen maçlardan biriydi. Onu da konuşacağız Davis Cup geldiği zaman, konumuz geldiği zaman. Bu süreçten sonra da biraz dinlenmek istemiştir. Paris'e katılır dediğin gibi ve sezon sonuna katılır. Belki arada bir Viyana veya Basel'den birine katılır mı emin değilim. Ama artık hani 39 Master şampiyonluğu da var. Nadal'la arasındaki farkı da 3'e çıkardı Cincinnati'yi kazanarak. Nadal'ın da geri dönmeyeceğini bu sene biliyoruz. Yani hem Masters'larda hem Grand Slam'larda artık Grand Slam'la farkını açmaya doğru takvimini ona göre ayarlamaya çalışıyor Djokovic diyelim. Golf konusunda da Muratoğlu CNN'e bir röportaj verdi. Görmüşsündür. CNN altyazıda işte onun en yeni yıldızı diye, Muratoğlu'nun en yeni yıldızı diye golf'tan bahsediyor. Yani şimdi ben Muratoğlu yerinde olsam, Goff benim yıldızım dahi olsa şu sıralar pek konuşmam. Halep'teki doping olayı nedeniyle konuşmam. Çünkü primerde koçu olduğu tenisçi 4 yıl men cezası aldı daha bir hafta önce. Ve seninle çalışmaya başladıktan sonra aldı bu cezayı. Yani işte orada 10 yaşında Coco Goff Muratoğlu Akademisi'ne girdi diye, bir ara orada oldu diye yani. Onun oldu bir anda. Ki şu anda Coco Goff'un koçu farklı, her şeyi farklı. Muratoğlu'nun bu reklam sever yüzü de beni biraz rahatsız etti açıkçası. Bilmiyorum, bu konu hakkında bir şey söylemek ister misin?
Yani beni de rahatsız ediyor. Poster çocuğu olmaya çalışıyor falan. Ya burada oyunculardan rol çalmaya çalıştığı anlar bile giriyor, görüyorum ben açıkçası. Evet. Zaten bu kadar çok fazla üst düzey oyuncuyla çalışmak biraz şey böyle ya. Fazla ticari geliyor bana açıkçası.
Rune'nin yani, baksında gözüküyor. Rune'yle
çalıştığı. İç içi pasta görüyorduk. Bir orada görüyoruz. Bu yani bunun sağlıklı bir gerçek koç-oyuncu ilişkisinin neler doğurduğunu da gördük bugüne kadar. Tamamen oraya kanalize olman gerekiyor bence. Biraz fazla ticari gibi. Başka bir örnek verdim ama şimdi vermeyeyim.
Peki Muratoğlu'ndan o zaman Halep'e bağlayalım.
Bağlayalım. Güzel bağladın. Tebrik ediyorum
geçen
seni.
Geçen sene yaz aylarına doğru Nisan mıydı Mayıs mıydı çalışmaya başladılar beraber. Ve sonrasında Halep'in geçen sene Amerika açıkta verdiği doping numunesinde yasaklı madde Roxadustat'a rastlandı. Bir senedir devam ediyordu duruşma veya işte inceleme diyelim. Ve 3 kişilik hakim paneli de 4 yıl men cezası verdi Halep'e. Halep döndüğünde eğer dönerse, tabii itirazı da kabul olmazsa 35 yaşında olacak. Artık döneceğini de pek düşünmüyorum ama ne olur ne olmaz. 35'te artık çok da yaşlı bir yaş olarak gözükmüyor diyelim. Tabii son yılların en büyük doping skandalı oldu. Bir numara görmüş, Grand Slam kazanmış bir tenisçi de rastlanıyor buna. Şarapova'dan sonra en büyük olay diyebiliriz bunun için. Sen yayın öncesi buna çok iyi çalıştın.
Yok be, birkaç bir şey okudum.
Bu konu hakkında söyleyeceklerin var. Dilersen dinleyeyim senden.
Yani bir kere şey, daha da üst sınırlardan ceza talep etmişler. Evet. Yani zaten en büyük ceza ömür boyu men. galiba 6 yıl ve işte o dönemlerdeki tüm kupaların alınması
Toronto
gibi bir şey de
vardı. Orada zaten.
Aynen. Haddad Maia'yı da yenmişti orada. Yani kaderin bilgilerisi Haddad Maia da daha önce madde kullanımı sebebiyle ceza almış bir oyuncuydu. Serena Williams'ın şey, garip tweet'i vardı biliyorsun. Bu işin şeyi. Okuduklarım o raporu detaylıca işte David Walsh en son bir yazı yazmıştı ki David Walsh Times'ta yani Lance Armstrong'un o herkesin Lance Armstrong'u aşırı övdüğü dönemde yani bunda bir iş var galiba diye ilk kamuoyunda o şüpheleri yaratan isimdi. Onun yazısı biraz daha yardımcı oldu. Hani onun da en sonunda vardığı nokta Halep'in çok da masum olmadığı yönde. Bir kere bu işte kontaminasyon olduğu iddia ediliyor. Ama bu kurul Halep'in boyunda ve kilosunda Halep'e benzer yapıda bir kadın sporcuya Halep'in aldığını iddia ettiği kadar işte bu MCT keto haplarından vermiş ve Halep'tekinden 85 kat daha düşük bir şekilde bu maddeye rastlanmış.
İdrarında.
Hı. Aynen öyle. Yani burada bir tutarsızlık var. Yine raporlar diyor ki yani bu ilaçtan 900 ila 5000 tane arası yutması gerekiyor ki kanında çıkan tutarda bu maddeden rastlansın. O açıdan bir çok şey gelmiyor. Meşhur bir 51 numune olayı var. Şimdi hani biraz da biyolojik, ekstra da bir de biyolojik pasaporttan yakalanıyor.
Aslında yani, oradan ceza geliyor.
Bu bisiklette daha çok yaygın kullanılan bir şey. Çünkü hani oyuncular, işte sporcular işte irtifada şey yapıyorlar. Hani o kanları
depoluyorlar.
Sonra yarış zamanı. Teknikte kendi kanın ama oksijeni daha fazla oluyor.
Kan doping olarak
EPO
geçiyor.
EPO gibi geçiyor. Hı hı. Hani bu ki zaten hani bisiklette kadar yaygın ve sert kontroller yapılsa çok daha yani diğer sporlarda da çok daha fazla NBA'de vesaire çok daha çok şeye rastlarız gibi mi geliyor.
Ya bunu İlker Duralı'yla konuşmuştuk geçen bir radyo yayınında. O da dedi yani bisiklet gibi değil NBA'de ve teniste. Muhtemelen NBA
zaten WADA'dan filan bağımsız bir olayı var.
Yani NBA, işte tenis bunlar daha çok getiri, ekonomik anlamda daha çok getiri getirdiği için belki biraz daha bunu salıyorlardır diye düşünüyorum. Yani bisiklet o kadar getirisi olan bir spor değil benim bildiğim. Yani çok kazanıyor mu oradaki sporcular veya oradaki takımlar tenisteki sporcular kadar emin değilim ama sanki bu nedenle NBA özellikle bir show business olduğu için artık yani bırakalım yapsınlar diyerek
yani bakılmış olabilir. Yani yapıyorsa herkes yapsın. Evet. Yani. Bisiklet de ver onu. Madem
takımların
herkes,
bütçeleri aynı çünkü.
Hani, madem bırakın herkes yapsın diyorlardı yani. Hani ya asıl sıkıntı şeylerden. Ben de bunu bu şey Walsh'un yazısında gördüm. 22 Ağustos'ta New York'taki testte formu doldururken bu MCT keto kullandığını belirtmiyor. Ki bunu yapması gerekiyormuş. Sıkıntı buradan başlıyor. Ekim ayındaki ITIA toplantısında da bundan bahsetmiyor. Sonra Haziran ayındaki o iki günlük duruşmada sormuşlar kaydetmeyi unut. Niye kaydetmedin bu ilacı madem böyle bir savunma üstüne kurdunuz? Sonra unuttuğunu söylüyor. Bu da hani çok kabul edilemez bir dikkatsizlik notu düşürüyor buraya. Hı hı. Ondan sonra Halep verdiği ifade de Muratoğlu'nun onunla ilgilenen fizyoterapistlerinden birinin verdiğini söylüyor. Hatta Muratoğlu ile o fizyoterapist arasında da yazışmalar var. İşte oyuncuların işte takviyelerini verin, aman sektirmeyin, gözünü seveyim, zamanında verin gibi. Yani bu da biraz can sıkıcı. Yani birden bu madde yok ortada. Ama birden savunmaya hani buradan hani Errani'nin meşhur yemekten geldi ya da işte yemeğe karışan haptan öyle bir şey vardı babaannesinin.
Spagettisinden
mi? Etinden falan gelmişti. Şey de böyle diyordu. Alberto Contador da.
Zaten kontaminasyon olayı, ben ilk kontaminasyon lafını bu şeyde orada duydum. Alberto Contador'un ette yani et üstündeki jelatine bulaşan bir şeyden dolayı geliyor. O jelatinde etle birlikte karıştığı için oluyordu. Bizim Çağlar'ın da bu savunması yine Romanya'da yediği bir et nedeniyle orada da kontamine olduğu konusundaydı. Yani aslında çok yaygın sporda bu yanlışlıkla vücuda alınan. Ama diyor ki WADA veya işte bu kurumlar, ITIA mesela Tennis Integrity Agency, senin vücuduna giren her şeyden sen sorumlusun yemekten içecekten. O nedenle bunu takibini yapmaz. Şimdi dışarıda yediğin tabii ki takibini yapamazsın ama sonuçta faturası var, makbuz var, gösteriyorsun. Onun takibi yapılabilir bir şekilde.
Ya da bir ilaç vasıtasıyla geliyorsun. Yani, bunu da yapabilirsin.
Çok rastlanan bir şey. Senin asıl kilit nokta şu burada. Bunu yanlışlıkla alsa bile kanda belirleyecek miktar veya idrarda belirleyecek miktar belli. Senin de dediğin gibi 75-80 kat daha fazla çıkıyorsa bunda arka arkaya yapılan bir şey vardır. Yine yanlışlıkla anılabilir ama arka arkaya olduğu için artık buna bir şey diyemiyor mahkeme ve suçlu durumuna düşürüyor. Şimdi benim aklıma şu geliyor. Biraz da şeytan avukatlığını yapalım. Patrick Muratoğlu ve ekibi çalışmaya başladıktan sonra ekibin içinden biri bunu tavsiye ediyor. Yani bu Halep'e bilerek yapılmış bir şey olabilir mi acaba? Hani Halep'in bilgisi dahilinde olmadan Halep'in kariyerini bitirmek için. Ya sadece yani birini suçlama yapmıyorum ama böyle bir şey yapılmış olabilir mi acaba?
Senaryo öyle geliyor. Yendiği için mi?
Değil mi yani? Olabilir mi?
Zannetmiyorum ya. Yani zannetmiyorum. Öyle bir şey olsa Halep bunun böyle bir, yani milyarda bir böyle bir ihtimal olduğunu düşünse ben zaten bunun üzerine gider. Hı hı. Bir noktada artık her şeyini kaybetmiş bir oyuncu 4 yıl Patrick Muratoğlu'nu da yakar yani başını seve seve. Böyle bir.
Belki de gidiliyordur şu an üstüne itiraz edilecek bilmiyorum. Çünkü Patrick Muratoğlu çok
yine destekler bir açıklama yaptı. Madde madde.
Ya. Ama yani çok saçma bir açıklamaydı.
Filan da neye oradaydın yani. Hani ya yasaklı madde tespit de biraz hakikaten yani WADA'daki bir yetkili şansınızın biraz hani yaver gitme durumu diyordu. Çünkü anlık gerçekleşiyor. Hani testin zamanlaması çok önemli. İşte o maddenin arınma süresine çok yakın olması gerekiyor. Ama biyolojik pasaport işte zaten bunların önüne geçmek için geldi. İşte belirli aralıklarla oyunculardan kan alınıyor ve bir sürede zaten Nisan'la Eylül arasında da hiç şey almamış. Bu da bir sıkıntı doğuruyor. Yani Halep hiç Nisan ve Eylül arası kan örneği vermemiş. Yani o zamana kadar
almamışlar mı ondan ve
onu bilmiyorum.
Ondan almamışlardır onu çünkü verevat kuralı var.
Zaten Amerika açıkta bir de yani o kadar ilk turda elenmişti yani hani bu madde rastlanan artık yani yeniden bir daha hızlı başlamak için mi böyle bir yola gidildi? Yani benim gördüğüm dediğim gibi yani hani kazara bu kadar çok tüketemeyeceği yönünde veya yani bir kabul mü gelse?
Bir şöyle artık bir şey olabilir. Bir kutu hapın içine. Yani onlar da çünkü böyle şeyde satılıyor. Bizdeki sakız gibi kapaklı şeylerde satılan, kutularda satılan ilaçlar var. Belki kutunun içinde hepsine bulaştı. 20 tanesine bulaştı mesela belki. Ve 20 tanesini 20 gün arka arkaya aldı.
Yani ama hap öyle şey bir şey değil ki yani bir sürü hap koyuyorlar ilaç kutularına birbirine bulaşacak bir geçişken bir şey değil ki.
Yani kutuya belki bir şey bulaştı yani bilinmiyor yani bilemem şu an sadece düşünüyorum ve tahminde bulunuyorum.
Yani ben sevdiğim de bir oyuncudur açıkçası. Onu da böyle bu durumda görmek istemezdim açıkçası. Hani hala acaba mantıklı açıklaması olacak mı diyorum ama otoriteler biraz köşeye sıkıştı ve aslında artık neyse gerçeği itiraf edip cezasını çekip tam bir arınma olması gerektiğini söylüyorlar. Evet. Ya bilmiyorum Şarapova ile karşılaştıranlar var ama hani Şarapova'nın durumu farklıydı. O
orada bir ihmalkarlık
oyunu kabul etti kendi aldığını. Orada ihmalkarlık o 1 Ocak'ta çıkartılmıştı.
O maile bakılmaması.
Alınabilir ilaçlar listesinden yasak listeler. Evet, maile bakılmadığı söyleniyordu ama Halep bunu reddediyor. Gönüllü olarak aldığını reddediyor. Evet. Şimdi kasa gidecek. Çok ünlü bir Amerikalı rockstar bir avukat Richard Howard mıydı öyle bir şeydi savunuyormuş Halep'in kendisine. Dediğim gibi yani hani roman yabasına bir röportajı verdi. Hani şoktayım, haksızlığa uğradığımı kanıtlayacağım dedi ama biraz oralarda duygusal toplumlar hani bağırlarına basmaya biraz açık ve böyle reddetmeye de biraz daha şey sanki. Bilmiyorum. Yani benim okuduklarımdan anladığım, takip ettiklerini anladığım yani bu ceza kalacak gibi.
Öyle gözüküyor zaten. Üç hakim de ayrı şekilde aynı kararı veriyor.
Gönül varıyorsa rahatlığıyla verdiklerini belirtiyor hakimler. Bir şüpheye bırakmaksızın.
Serena'nın tweet'i var tabii. 8 daha iyi bir rakamdır diye. Biliyorsunuz 2019 Wimbledon finalinde Halep çok rahat bir şekilde yenmişti Serena Williams'ı ve Serena Williams'ın 8. Wimbledon şampiyonluğunun önüne geçmişti böylece. Tabii bu doping cezası haberi gelince de Serena'dan böyle bir tweet gelmesi acaba ona ithafen mi atıldı diye.
Neye ithafen olacak ya?
Lewis Hamilton'ın belki 8. dünya şampiyonu diyorlar. İkisi çok yakınlarmış birbirine. Evet. Yani 8 no. Orada tartışma çıktı işte 7 kez dünya şampiyonu, 8 kez dünya şampiyonu diyorlar. Hamilton severler 8 diyor. Verstappen de 7 diyor.
Şey mi bu? Kabul etmiyor mu Mercedes'çiler işte son şeyi? Zannetmiyorum ya. Onunla ilgili değildir. Yani bu kadar tesadüf denk gelmez. Serena'da böyle şeylikler görüyoruz. Ya
bu arada 2019'da 19 kez mi, 20 kez mi, 27 kez mi bir örnek veriyor Halep.
Evet, temiz.
Hepsi temiz çıkıyor.
2019 temiz. O aralıkta kazandığı turnuvalara bakmışlar. Avustralya çıkışı hemen tabii dökülmüş. Epey de bir test veriyor. Yani 51 örnek de vermiş 2022'ye kadar.
Hepsi temiz.
Yok işte oradaki düzensizlikten. O 51 numunedi biyolojik pasaportta.
Geçen sene Nisan'dan itibaren.
Evet, o düzensizlik zaten ikinci kez başına iş açıyor. Sadece bu şey olayı da değil yani. Bunların adına Roxadustas da değil. Zor yani. Zor. 4 yıl. Biraz acımasız da davranmışlar.
Ama eğer gerçekten yaptıysa 4 yıl az bile.
Tabii. 6 yıl ve hani şey bütün ünvanları geri almadan falan bahsedenler de vardı. Hı hı. Bakacağız bunun Muratoğlu kısmından bir şeyler çıkacak mı?
Tamam.
Muratoğlu Kehil kısmından bir şeyler çıkacak mı?
Kehil'den bir şey çıkmaz da Muratoğlu'dan çıkarsa
Kehil bir yere konuşmuştun da dinleyemedim daha.
Şey diyor.
Podcast'e çıkmış.
Yani ha, ondan önce açıklaması var. O podcast'a bakmadım da işte benim zamanımda her şey iyiydi. İşte hala böyle şey yapmaz. Benlik bir durum yok deyip kapatmış konuyu. Muratoğlu demiş ki Rune'den de devam edelim. Rune ile çalıştı Muratoğlu geçen seneden bu yana. Ve Nisan ayında ayrılmışlardı ama devam etti onun baksında gözükmeye. Rune, annesi açıklamalar yaptı Rune'nin. Sakatlığı varmış sırtında. Tabii uzun bir süredir maç kazanamıyor. Mağlubiyet serisi var. Kanada'da Girona yenildi. Cincinnati'de McDonald'a yenildi. Amerika açık ilk turunda Bayern'e yenildi. Ve Davis Cup'ta da yine mağlubiyetler aldı. Ve Lever Cup'tan da çekildi bu hafta Lever Cup düzenlenecek. Hal böyle olunca bir sakatlığı olduğunu annesi açıkladı. Sırtında bir sakatlığı varmış ve servis attığı her defasında da canının acıdığını söyledi. Ağrı kesiciler işe yaramıyormuş. Tabii Roma'da bunun ilk ortaya çıktığını ve Fransa açıkta daha da kötü hale geldiğini söylüyor. Koçu da Lars Christiansen de Rune'nin servis hareketini biraz değiştirmeye çalışmış ama bir sonuç vermemiş. Yani çok kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorlar ama şu an için kendisini çok rahatsız ettiğini söylüyorlar. Tabii önemli bir dönemece girdi Rune. Çünkü geçen sene sonbahardan itibaren çok iyi bir performans göstermişti. Koruyacak puanları var. Paris Masters'ta şampiyon olmuştu. Stockholm'da şampiyon olmuştu. 1250 puan oradan koruyacak. Basel ve Sofya'da finaller oynamış. 450 puan da oradan koruyacak. Yani 1700 puan koruması gerekiyor. Eğer koruyamazsa yani mücadele edemezse sezonun bu bölümünde Rune'de ilk onun dışına çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
Yani o da bunun sinyallerini veriyordu. Hep bu Alcaraz haricindeki işte Sinner Rune'nin dayanıksızlıklarından dem vuruyorduk açıkçası. Hı hı. Ama üzücü oldu tabii. Yani o da tam bence Sinner'den daha ivmelenmişti bu sene. Biraz daha iyi bitirebilirdi seneyi. Bir sorun olduğu da belliydi. Umarız çok fazla üstüne gidip böyle sakat sakat oynamaya çalışmamıştır açıkçası. Çünkü biraz fiziksel oyunu da olan bir oyuncu. Yıpratıcı uzun maçlarda oynadığı bir sene oldu özellikle toprak kort sezonunda. Yani dileriz sağlıklı bir şekilde geri döner. Lever Cup'tan da çekildi. Lever Cup zaten şey bir yere doğru gidiyor bu sene maalesef. O hype çabuk söndü yani. Kerametin kimde olduğunu da çok anlamış oldum.
Geçen sene zaten final yaptılar. Muhteşem dörtlü oradaydı. Federer ve Dadi tenisi. Bence yani son zamanlardaki en anlamlı turnuvaydı Lever Cup. Resmi bir turnuva olmamasına rağmen bizim için. Rune'de geçmiş olsun diyelim. Davis Cup'a geçelim.
Geçelim.
Davis Cup'ta finallerin ilk grup aşamaları oynandı. Dört farklı ülkede İtalya, İngiltere, İspanya ve Hırvatistan'da. Kanada, İtalya, Britanya, Avustralya, Çekya, Sırbistan ve Hollanda, Finlandiya son 8'e kalan takımlar oldular. Kasım ayının sonunda oynanacak, Malaga'da oynanacak finaller. İspanya ev sahibi ama orada olmayacak diyelim. Çünkü Alcaraz ve Nadal, tabii Nadal sakattı, Alcaraz da dinlenmek için muhtemelen bu grup aşamasına katılmayınca Çekya ve Sırbistan'ın altında kaldı İspanya ve elendiler. Amerika da bu arada çok sürpriz bir şekilde Hollanda ve Finlandiya'nın altında kaldı. Hırvatistan'la beraber elendi. Bu iki büyük tenis ülkesi uzun bir aradan sonra herhalde final oynamayacaklar.
Yani İspanya çok hani Fokina, Miralles, işte Vinolas'a kadar bir hani Vinolas 36 oldu değil mi artık? Hiç alışık olmadığımız zayıflığı bir kadro öyle gitti. O belki çok sürpriz değil ama Amerika'nın
Tiafoe, Tommy Paul
yani vedası ki McDonald's. Bireysel olarak da iyi sezon geçiren isimlerin bir noktada Amerika için hemen arkasında gelmesi biraz Amerika oyuncular orada ekstra hem beklenti büyüktü hem biraz daha böyle şeyi yüksek maçlar oynadılar. Bir de o atmosfer değişim falan çok kolay olmuyor açıkçası. Hı hı. Keyifli maçlar gördük. İtalya ilginç performanslar sergiledi. Djokovic yani Şangay'ı pas geçiyor diyoruz. Adam geldi Fokina gibi sert bir rakibe karşı Hiç sanki bir hafta önce Amerika'yı kazanmamışçasına. 6-3, 6-4'tü galiba.
Evet, omzundan da bir sakatlığı vardı. Hani sağlık molası da aldı orada.
Aynen
ufak
öyle.
Bir. Ona rağmen kazandı.
Böyle ilginç bir tablo oldu. Yani Sırbistan, Djokovic belki biraz da onu hesaba katarak hani bir tane daha Davis Cup'ta neden kazanmak istemesin? Hani baktığında Jere, Lajovic formda oyuncular. Yani Jere sezonu çok iyi girdi, bir düşüşteydi ama burada da biraz oynar ya kenarda Djokovic var filan, o biraz daha milli duygular vesaire. Ekstra bir şey sağlıyor yani size, motivasyon sağlıyor. Jere de bence iyi bir sezon geçiriyor. Djokovic daha önce kimle? Trojicki ile ve de diğeri kimdi?
Tipşerevic.
Tipşerevic de kazanmıştı. Tabii o 2010 Djokovic'ti değil mi? 2010 sonunda.
Djokovic'in değişimini başladı.
Djokovic'in sinyallerini veren bir seneydi. Oraya da bir çiftliğim diyecektir yani. Niye demesin? Bu sefer hakikaten absürt bir yere gidiyor. Olimpiyatları ben merak ediyorum. Bence o da aklının bir yerinde var yani. Yani Nadal için de bir şans toprakta oynayacak olması.
Tabii
Paris'te.
Muhtemelen zaten onun için de burada oynadı. Evet. Yani çünkü ön koşulu var. Davis Cup mücadelesinde oynamak zorundasın olimpiyata katılmak için.
Bir maç bile olsa. Olimpiyatta da ben hala gözünün bir noktasında onu kestirdiğini düşünüyorum. Çünkü biraz sıkışık olacak tabii. Normal Roland Garros. Son olimpiyat, sonra Wimbledon galiba. Ya da önce Wimbledon, sonra olimpiyat. Tabii önce Wimbledon, sonra olimpiyat. Orası oraya doğru ayarlamalarını yapacak. Çünkü Nadal'ın da oraya taze gelme ihtimali yüksek. Yani Nadal da tamamen artık seneye Roland Garros'a ve olimpiyata.
Avustralya'ya yetişmesini düşünüyoruz demiş Nadal için.
Hadi inşallah.
Ama yani Fransa açık istiyorsa belki de onu da pas geçmeli mi acaba?
Ama yavaş yavaş ritim denese fena
çok
olmaz.
Çok da zorlar kendini biliyorsun Nadal çünkü çıktı korta.
Ama artık
her şeyi
yani
veriyor.
Bu kadar artık son senesi. Son yıl olacak. 2024 sonunda. Yani söylediği oydu en azından. Yani bilemiyoruz tabii canım. Şimdi burada beklediğinden iyi, sağlıklı döner. Ama en son 2 yıl önceki ameliyatıydı galiba. O kıkırdaklar vesaire hani eskisinden daha iyiyim gibi diyordu. Tamam gerçekten de kazandı 2 Grand Slam yani.
Bak Ruşen amcanın oğlu Möri'ye.
Hakikaten ya bak Wozniacki de bu aralar böyle biraz daha iyi turnuvalar geçirirse herkese farklı bir ya bu bir de sürekli birbirlerine challenge yaratıyor bu isimler. Ameliyattan dönme challenge, bıraktım deyip bırakmama challenge gibi şeyler oluyor. O yüzden de çok güven olmuyor tenisçilerin bu sözlerine.
Şimdi eşleşmeler belli değil bu arada. Sırbistan ya Büyük Britanya ile ya Hollanda ile eşleşecek. B veya D grubunun birincisiyle eşleşecek. Oradan da hani Murray Djokovic eşleşmesi çıkar mı? Ben şu an çok heyecanlandım onun için eğer B grubu çıkarsa karşısında. Bu arada Fransa da yine köklü bir Davis Cup takımıdır. O da elendi. Avustralya ve Büyük Britanya'nın arkasında kalarak. Bu sene enteresan bir Davis Cup finalleri izleyecekmişiz gibi gözüküyor Malaga'da. Diyelim Davis Cup konusunu kapatalım ve San Diego'ya geçelim. Bu haftaki turnuvalardan biriydi. Geçen haftaki turnuvalardan biriydi. İki Grand Slam şampiyonu Krejcikova ve Kenin karşı karşıya geldiler. Krejcikova 3 sette kazandı. İkisi de turnuvaya wildcard'la katılmıştı bu arada. Krejcikova'nın bu yıl Dubai'den sonraki ikinci şampiyonluğu. Kariyerinde 7. şampiyonluğu oldu 11. finalinde.
Krejcikova son anda mı katılacağını söyledi wildcard'la?
Öyle olmuş herhalde. Wildcard'la katılmış.
Double yaptı. Çiftleri de Siniakova ile kazandı. Bu sene ikinci kez hem çiftler hem tekler kazanıyor. Biraz onun sene başındaki o Dubai'de kazan turnuvaya benzer. Hem sert kort koşullar da benzerdi açıkçası. Kenin'i burada görmek güzel. Ya aslında Wimbledon'da bir toparlar gibiydi. 3 tur geçti. Goff'u ilk turda yendi. Ya oluyor mu dedik, eski günlerine dönüyor mu dedik. Onun biraz sakatlık dışı da mental problemleri de vardı çünkü. Sonra yine bir durgunluk dönemi. Burada onu finalde görmek, yani Roland Garros 2021'den sonraki ilk finaliymiş. 2 yıldır final dahi göremeyen, bir Grand Slam şampiyonluğu, bir Grand Slam finali olan bir oyuncudan bahsediyoruz açıkçası. Final de yakın bir maç.
3 yıl hatta böyle. 2020 Fransa açıkta final gördü.
Ha 2020 doğru. 2020 Fransa açık final. 2020 Avustralya açığı da kazanmıştı bu Gruza'yı yenip. Krejcikova da aynı gün içinde biliyorsun önce tekler maçını oynadı. 4'te 1 başladı. Yok pardon çiftler maçını oynadı. Akşam da tekler maçında oynadı. Şampiyonluk kazandı. O da üstte böyle 2 tane 3 setlik maçtan sonra. Zaten çok iyi servise sahip bir oyuncu hakikaten. Bu koşulları da sevdi açıkçası. O da belli bir standartta oynamayı sürdürüyor hakikaten. Belki Amerika açıkta çok biraz daha ileri gidebilirdi. Formda gelmişti buraya çünkü. Ama yine de iyi bir sezonun sonuna doğru. Çünkü kadınlarda biraz daha az turnuva göreceğiz artık bu noktadan sonra erkeklere oranla.
Onlar bir iki hafta öncesinde galiba bitiriyorlar sezonu o yüzden.
Guadalajara oynanıyor şu an.
1000 puanlık turnuvadır o da.
biraz sakin haftada biraz bize tenis keyfi yaşattılar yine.
İlginç sonuçlar var. Onlardan bahsedeyim. Jabeur ilk maçında ikinci turda yani Potapova'ya yeniliyor. Hı-hı. Garcia ilk maçında Stevens'ı yendikten sonra çeyrekte Collins'e yeniliyor. Stevens çünkü Amerika Açık'ta biraz hareketlenmişti. Onun elenmesi enteresan. Ostapenko da, o da yine Amerika Açık'ta hareketlerden birisi. Aleksandrov karşısında 3 set kazandıktan sonra Collins'e yeniliyor. Yani Amerika Açık'taki de iyi performans gösteren.
Collins de toparladı. Bu akşam daha kötü. Collins Haddad Maia var hatta. Hı hı. 7-7.5 gibi oynanacak. O da toparladı. O da bir sakatlıklar vesaire. Belki biraz daha farklı bir kariyer olabilirdi. Amerikalıların böyle Grand Slam finali görmüş bir isim sonuçta ama bir ara çok kötüydü hakikaten sezon ortasında. Burada yine Guadalajara'da iyi bir turnuva geçirme ihtimali var.
Krejcikova'ya da şey verdiler. Sört tahtası.
Sört tahtası.
Orada veriyorlar genelde.
Şey olacakmış. San Diego seneye gelecek 2024 edisyonu hemen Indian Wells'ten önceki haftaya gelmiş. Hmm. O yüzden evine mi yollayalım yoksa Indian Wells için geldiğinde mi alırsın dediler. Bu bir sır olarak söylemedim kararımı dedi. Böyle bir komik bir şey oldu. Röportaj oldu.
Onu uçağa nasıl alacaksın zaten? Onu almamıştır bence. Uçağa nasıl koyacaksın soft tahtası?
Koyarsın ya. Büyük bagaj.
Evde nereye koyacaksın soft tahtası?
Evet koyulur ya. Yani.
Öyle mi diyorsun?
Çekya'da da nerede kullanacağım?
gibi sorular. Yani
başka ne var ya böyle yerel şey veren? Abi en iyisi araba kap var ya Almanya'da marka söyleyeyim.
Araba kap.
Araba veriyor.
Japonya'da da bir turnuva vardı Osaka'da. Ashton Kruger Julien'i mağlup etti. Onu da hemen ekleyeyim. Guadalajara'da dedik bu hafta turnuva var. Kadınlarda 1000 puanlık bir turnuva. Świątek, Rybakina, Pegula, Goff, Badoso, Andreescu, Kvitova. Gitmediler Guadalajara'ya.
Gitmediler.
Zaten dediler sezon sonunda gideceğiz sezon sonu turnuvası için.
Meksika'daki her turnuva beni geriyor. Meksika böyle şey olarak bireysel olarak çok güvenli bir yer
ama
değil.
Ama hani Guadalajara veya Cancun o kadar değildir herhalde. Yani değil.
Ya, umuyoruz.
Cancun demişken Davut Ey finallerini Arabistan'a kaptırmadık. O da Cancun'da düzenlenecek bu sene.
Ya, neden acaba? Neden kaptırmamış olabiliriz onları bir düşün. Ya da onlar istedi mi almayı mesela?
Onlar istemiştir.
Emin misin?
Onlar istemiştir. Hatta konuşuluyordu, alacağı konuşuluyordu. Peki. Bence gelecek tepkilerden sakındı WTA, yani, Steve Simon.
Tight kuralı gelirdi bir daha.
Yani turistler için ve böyle şeyler için o kadar sıkı denetim var mı orada emin değilim açıkçası.
Anlatacağım ben sana yayın tamam. Bitince. Oradaki dinamiklerden bahsedeceğiz biraz.
Meksika'da...
ATP gidecek ama. Yani, Tori çok 2 yıl. 2 yıl.
Zaten diyor. Gençler gidiyor.
Tamam işte.
Gençler Cidde'de.
2 yıl diyorum.
İki yıl sonra diyorsun ki Torino da oraya taşınır.
Tabii Torino iyi baksın, keyfini çıkarsın. Çok uzun sürmeyecek gibi çünkü.
Peki o zaman iki tane güzel puan izleyerek kapatalım programımızı. Ağustos ayının en güzel puanını seçti WTA. O da Jabeur'ün puanı. Gelebilir biz üstüne konuşalım. Hiç sessiz kalmaya gerek yok bu puanı izlerken biz de üstüne konuşalım. Jabeur'ün güzel bir savunmadan sonra aldığı puan Kalina karşısında Cincinnati'de. Aslında çok böyle ahım şahım puan gibi gözükmüyor ama burada tekel slice'larla oyunda kalıp sonrasında bu passing shot'ı vurması güzel bir puan olarak haneye yazılmış Jabeur için. Bu da
o günün en iyi puan olabilir ama Ağustos ayının biraz
en iyi puan seçilmiş. Tabii Grand Slam'ler yok bu değerlendirmede. Bunu da hesaba katılıyor. Yani Amerika Açık yok.
Kendi turnuvaları var teknik olarak. Güzel tabii. Nadal'a eski bir olmuş.
Ve sonrasındaki sevinci. O da dediğimiz gibi bu hafta ilk maçında elendi. O da aslında geçen seneki iki Grand Slam finalli performansının ardından bu sene biraz hayal kırıklığıydı Jabeur. Belki de doygunluğa ulaştı. Belli olmaz ama.
Wimbledon'ı kazanabilirdi. Ya kazanmalıydı bence Wimbledon'ı. Hani Sabalenka'ya, Rybakina'ya, Świątek'e kaybetse okey de. Bence teknik olarak daha iyi olduğu bir oyuncuya karşı biraz da çok yaşadı yani. Biraz da
tıkandı diyorsun.
Tıkandı maalesef.
Peki Monfils'e geçelim. O da hani bu sene son senesi olacaktı ama çok iyi bir performans gösteriyor. Tabii bu biraz gösteri turnuvası. UTS.
Ya bunu da bir maçta yapmayacağının da garantisi yok.
Djokovic yani. Yaptı mesela.
Bunun maçta yapmayacağının da garantisi yok yani.
Yani öylesine bir vuran bir squash vuruşuna benzeyen ama
şey neydi işte Şimşek.
Evet işte Rublev burada şampiyon olmuş.
Ha Rublev'e yani gelmiş.
Rublev'in.
Yaratıcı kupaymış ha.
Güzel bayağı güzel.
Ya bu ama onu denemek de yani. Of. Bir de yanda. Çok iyi. Güzel.
Evet, diyelim. Bu puanla da bu haftaki programımızın sonuna gelmiş bulunduk. güzel şeyler konuştuk. Zeynep'i konuştuk, Amerika Açık'ı konuştuk. Halep'i de konuştuk arada ve bu haftaki programın sonuna geldik. Niko teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Yine görüşmek üzere değerli tenisseverler. Hoşçakalın.